Ayrım 13. Ayrımcılık yasağı. Kavram, hukuk, izleme ve belgeleme. İdil Işılgül, Ulaş Karan. Sayfa 93. Kanunlar. Aşağıda değinilecek yasal düzenlemeler, ayrımcılık yasağını çeşitli biçimlerde düzenlemektedir. Bununla birlikte hiçbiri genel olarak ayrımcılığı tanımlamamakta ve yukarıda üzerinde durulan temel kavramları neredeyse hiç anmamaktadır. Bu anlamda Türk mevzuatında ayrımcılık yasayla ilgili kapsamlı yasal düzenlemelerin yapılması ve uluslararası standartlara uyumun sağlanması gerekliliği göze çarpmaktadır. Türk Ceza Kanunu. Bu kitapta incelenen uluslararası sözleşmeler her ne kadar ayrımcılık yasağına yer vermiş olsa da ayrımcılık yasağının ceza hukuku anlamında bir suç olarak düzenlenmesine dair bir yükümlülük içermemektedir. Her ülkenin bir ceza politikası ve toplumsal sorunlar açısından suç olarak sayılması gereken fiillere dair farklı yaklaşımı vardır. Ancak ayrımcılık yasağının belli görünümleri açısından bazı belgelerde ceza hukuku kapsamında düzenleme yapılması tavsiye edilmektedir. Bunlardan biri de Avrupa Konseyi bünyesinde kurulmuş olan Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu'nun ECRI yayımladığı 1 numaralı ve 7 numaralı genel politika tavsiye kararlarıdır. ECRI'nin 1 ve 7 numaralı genel politika tavsiye kararlarının Türkçe çevirisi için bakınız http://joe.int/dghl/monitoring/activities/gpr/n/recommendation/1/rek/1993/tur/pdf ve www.ihop.org/dosya/koe/ekri/7tr/doc erişim 24.1.2011. Tavsiyelerde üye devletlerin ceza hukukuna dair düzenlemeler de dahil olmak üzere ırk ayrımcılığı ile ilgili yasal düzenleme yapmaları gerektiği ifade edilmektedir. Türk Ceza Kanunu'nun ayrımcılık yasağı ile ilgili maddelerine aşağıda yer verilmektedir. Madde 3. 2005 yılında yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ilk defa ayrımcılıkla ilgili bazı düzenlemeler getirmiştir. Bunların başında kanunun uygulanması sırasında ayrımcılığın yasaklanması gelmektedir. 3. maddenin 2. fıkrasında Ceza Kanunu'nun uygulanmasında kişiler arasında ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, siyasal veya diğer fikir yahut düşünceleri, felsefi inanç, milli veya sosyal köken, doğum, ekonomik ve diğer toplumsal konumları yönünden ayrım yapılamaz ve hiçbir kimseye ayrıcalık tanınamaz denilmektedir. Ancak bu hükmün hukuksal değeri konusunda bir tartışma söz konusudur ve uygulamada bir değişikliğe yol açmadığı belirtilmektedir. Madde 115. Türk Ceza Kanunu'nda kişilerin inanç ve düşüncelerinin açıklanmasının veya bu inanç ve düşüncelerin gereklerinin yerine getirilmesinin engellenmesi noktasında da düzenlemeler mevcuttur. İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme başlığını taşıyan maddenin metni şu şekildedir. 1. Cebir veya tehdit kullanarak bir kimseyi dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya veya değiştirmeye zorlayan ya da bunları açıklamaktan, yaymaktan men eden kişi 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 2. Dini ibadet ve ayinlerin toplu olarak yapılmasının cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla engellenmesi halinde yukarıdaki fıkraya göre ceza verilir. 2006, 2007 ve 2008 yılları içerisinde bu suçtan dolayı 24 dava sonuçlanmış, yargılanan 39 sanıktan 8 kişi çeşitli mahkumiyetlere çarptırılmıştır. Bu suçların hangi saikle işlendiğine dair bir bilgi mevcut değildir. 2009 yılına ait veriler henüz yayımlanmamıştır. Bakınız http://www.adlisicil.adalet.gov.tr/erişim/16.12.2009. Uygulamada bu hükmün oldukça yetersiz kaldığı ve uygulamaya geçirilmediği söylenebilir. Madde 122. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ayrımcılık suçuyla ilgili düzenlemesiyle ayrımcılık başlı başına bir suç haline getirilmiştir. Madde metni biraz karışık ve kapsamı dar olsa da ayrımcılık yasağına yaklaşım bakımından geçmişe göre oldukça ileri bir bakış açısını yansıtmaktadır. Ancak madde içeriğine bakıldığında maddenin pratikte kullanılmasının çok mümkün olmadığı gözükmektedir. Diğer ülkelerde de 122. maddeye benzer düzenlemeler mevcuttur. Ancak bu çalışmada diğer ülkelerdeki düzenlemeler üzerinde durulmayacaktır. Ayrımcılık başlıklı maddenin yürürlükteki hali şu şekildedir. 1. Kişiler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım yaparak a. bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, devrini veya bir hizmetin icrasını veya hizmetten yararlanılmasını engelleyen veya kişinin işe alınmasını veya alınmamasını yukarıda sayılan hallerden birine bağlayan b. besin maddelerini vermeyen veya kamuya arz edilmiş bir hizmeti yapmayı reddeden c. kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleyen kimse hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası verilir. Burada belirtilmesi gereken başka bir nokta, ayrımcılık söz konusu olduğunda hukukun diğer alanlarında mevcut yaklaşımların ceza hukuku için benimsenmesinin mümkün olamamasıdır. Ceza hukukunun temel ilkelerinden biri, sanık haklarının korunması ve masumiyet karinesidir. Ayrımcılık suçunun tam anlamıyla ispat edilemediği durumlarda cezalandırılması mümkün değildir. Ayrımcılık söz konusu olduğunda, hukukun temel ilkelerinden biri olan ispat yükü, özel hukuk açısından yer değiştirebilmektedir. Ceza hukukunda, ispat yükünün yer değiştirmesi ve sanığın suçu işlemediğini ispat etmek zorunda kalması düşünülemez. Bu nedenle, ayrımcılık suçunun ispatı, imkansız olmasa dahi genellikle son derece zordur. Ceza kanunlarında ispat yükünün yer değiştirmesine ilişkin bir düzenlemenin mümkün olamaması, ayrımcılığın suç haline getirilmesiyle beklenen sonucun gerçekleşememesini de beraberinde getirmektedir. 122. madde düzenlemesi açısından vurgulanması gereken bir diğer nokta ise düzenlemenin sadece doğrudan ayrımcılığı yasaklamış olmasıdır. Ayrımcılık suçunda yer alan hareketlerden ilki, belirtilen sebeplerle ayrım yaparak taşınır veya taşınmaz malın devrini engellemektir. Şu halde, taşınır veya taşınmaz malı devretmeyen kişi değil, bu durumu engelleyen kişi cezalandırılacaktır. Ayrımcılık suçunda belirtilen bir diğer hareket, bir hizmetin icrasının veya bu hizmetten yararlanmanın engellenmesidir. Bu duruma örnek olarak, berbere giden bir kişinin, etnik kökeni nedeniyle diğer müşteriler tarafından engellenmesi veya aynı nedenle müşterilerin berberi engellemesi verilebilir. Bu engelleme mutlak olmayıp zorlaştırma şeklinde de olabilir. Ayrımcılık suçunun düzenlemesinde yer alan üçüncü hareket ise kişinin işe alınması veya alınmamasını içermektedir. Burada maddede yer alan özelliklerinden dolayı bir kişi ayrımcılığa uğrayarak işe alınmamakta veya sadece belli özelliklere sahip kişi işe alınmaktadır. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 5. maddesi iş sözleşmesinin geçerli olduğu dönemde ayrımcılığı yasaklamaktadır. Türk Ceza Kanunu'ndaki bu düzenleme ise iş sözleşmesinin kurulması öncesini düzenlemekte ve cezai yaptırım öngörülmektedir. Kadın ya da erkek fark etmeksizin herkesin yapabileceği bir iş için sadece erkeklerin veya sadece kadınların alınması suç oluşturacaktır. Düzenleme bu anlamda ayrımcılık yasağı açısından olumlu kabul edilebilir. 122. maddede yer alan 4. hareket ise besin maddelerini vermemek veya kamuya arz edilen bir hizmeti yapmamak şeklinde düzenlenmiştir. Burada engelleyen kişi değil, bizzat vermeyen veya yapmayan kişi cezalandırılmaktadır. Bu hareketler ihmali nitelik taşımaktadır. Bu hareketlere örnek olarak bazı özelliklere sahip kişilere yiyecek satılmaması ya da kişinin hastaneye alınmaması verilebilir. Ayrımcılık suçu bakımından maddede yer alan son hareket ise bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemektir. Bu hareket icrai veya ihmali olabilir. Örneğin, Bir kişinin iş yerinin kapatılması, işten çıkarılması, bir kişiye gerekli izinlerin verilmemesi C bendi kapsamında ele alınabilir. Bu hareket, yalnızca madde metninden yola çıkılarak değerlendirildiğinde oldukça farklı yorumlara yol açabilecek niteliktedir ve bir açıklık taşımamaktadır. Maddenin gerekçesinde de bu hareketle ilgili herhangi bir vurgu yoktur. Yine de parasal yarar sağlanmasına dayanan her türlü alışveriş veya sözleşme ilişkisinin olağan ekonomik etkinlik olarak değerlendirilebileceği ifade edilmektedir. Madde metninde öngörülen hareketler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, madde kapsamının dar ve sadece belli hareketlerle sınırlı tutulmuş olması, ayrımcılık yasağı gibi toplumsal yaşamın her alanında karşılaşılan bir olgu ile mücadele açısından yetersiz kabul edilebilir. Yasa koyucunun ayrımcılıkla ilgili bir ceza hukuku normu oluşturması takdir yetkisi dahilindedir. Ancak aşağıda belirtileceği üzere madde kapsamının bazı hareketlerle sınırlanması yerine genel bir düzenleme yapılması ya da ayrımcılık yasağının ceza hukukunun konusu olmaktan çıkarılması daha tutarlı olacaktır. Beyoğlu 1. Sulh Ceza Mahkemesi. Davaya konu olay 29 Nisan 2007 tarihinde gerçekleşmiştir. Tekerlekli sandalye kullanan ve %95 oranında engelli olan Teslime Tablacı, annesiyle birlikte halk otobüsüne binmek üzere otobüs durağında beklemiş, beklediği otobüs geldiğinde söz konusu otobüsü kullanan şoför, Teslime Tablacı'yı araca almadan duraktan ayrılmıştır. Yapılan suç duyurusu sonucunda Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu'nun 122. maddesinin ihlal edildiği iddiasıyla dava açılmıştır. Dava, 3. celsede karara bağlanmış ve tespit edilebildiği kadarıyla ilk defa Türk Ceza Kanunu'nun 122. maddesinin ihlal edildiği yönünde bir karar verilmiştir. Başka bir ifadeyle, ayrımcılığın bir suç olarak ihdas edildiği tarihten beri ilk defa ayrımcılık suçunun gerçekleştiğine karar verilmiştir. Beyoğlu 1. Sulh Ceza Mahkemesi kararı 2008/1680, E. Karar tarihi 5/5/2009. Yukarıda belirtildiği üzere bu konudaki uygulama ve karar örneklerinin sınırlı olması sebebiyle 122. maddenin mahkemelerce nasıl yorumlanacağı ve uygulanacağı henüz belirsizdir. Bu durumu desteklemek noktasında Yargıtay'ın da bu maddeyle ilgili bir içtihadına rastlanmadığı söylenebilir. Diğer önemli bir konu ise madde metninde etnik kökene dayalı ayrımcılık gibi bazı temel ayrımcılık nedenlerinin sayılmamış olmasıdır. Her ne kadar madde metni hangi temellere dayalı olarak ayrımcılık yapılamayacağına dair açık uçlu bir ifadeye yer vermişse de, ceza hukukunun temel ilkelerinden biri kanunilik ilkesidir. Bu ilke gereği kanunsuz suç veya ceza olamayacağından açıkça belirtilmemiş diğer temellere dayalı ayrımcılık fiillerinin madde kapsamında düşünülmesi olanağı ortadan kalkmaktadır. İstihdama ilişkin olaraksa madde metni sadece kişinin işe alınması veya alınmaması bakımından ayrımcılığı yasaklamaktadır. Çalışma şartları, ücret, mesleki rehberlik, mesleki eğitim, ileri mesleki eğitim, meslek içi eğitim, işten çıkarılma ve çalışanların ya da işverenlerin kurdukları örgütlere üyelik gibi konuları içermemektedir. Madde, kamuya arz edilmiş hizmetlere dair düzenleme içerdiğinden sosyal koruma, sosyal yardımlar ve eğitim konularının da ayrımcılık yasağı kapsamında olduğu söylenebilir. Madde ayrıca hizmetlere erişim ve hizmet sunumunu da içermektedir. Mallara erişim konusunda ise sadece besin maddelerine gönderme yapılmaktadır. Barınma ile ilgili herhangi bir düzenleme ise bulunmamaktadır. Ayrımcılık suçu şikayete tabi bir suç değildir ve savcılıklarca reysen kovuşturulması gerekmektedir. 122. maddede yer alan suç, suç ceza mahkemelerinin görev alanına girmektedir. Suçun cezası 6 aydan 1 yıla kadar hapis ya da 5 günden az veya kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde 730 güne kadar adli para cezasıdır. Hapis cezasının sınırı seçenek yaptırımlara çevrilebilmesi olanağını getirmiştir. Yine adli para cezası yerine hapis cezası tercih edildiğinde ertelenmesi mümkündür. Getirilen yaptırımların suçun taşıdığı önemle çeliştiği ve caydırıcılıktan uzak olduğu ifade edilebilir. yasama organının konuyla ilgili tüm iyi niyetine karşın ayrımcılık yasağına ilişkin 122. maddede olduğu gibi bir suç ihdas edilmesi, ayrımcılıkla mücadele açısından uygulanabilirlik taşımamaktadır. Adalet Bakanlığı, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, özel ve genel ceza kanunlarında yer alan bazı maddelerle ilgili istatistik toplamaktadır. Bunun için oluşturulan formlardan biri de Türk Ceza Kanunu'nun 122. maddesini içermektedir. Bu formda mağdur sayıları, kovuşturmaya yer olmadığına, takipsizlik, görevsizliğe, yetkisizliğe, birleştirmeye, kamu davasının ertelenmesine ve kamu davası açılmasına dair kararlara ilişkin bilgiler yer almakta ve veriler yıllık olarak derlenmektedir. 2006, 2007 ve 2008 yılları içerisinde Türk Ceza Kanunu'nun 122. maddeye dayalı suçtan dolayı 4 dava sonuçlanmış, yargılanan sanıkların hepsi beraat etmiştir. Bakınız http://www.adlisicil.adalet.gov.tr erişim 16-12-2009. Bu suçların hangi saikle işlendiğine dair bir bilgi mevcut değildir. 2009 yılına ait veriler henüz yayınlanmamıştır. Sonuç olarak Türk Ceza Kanunu'nun 122. maddesi uygulamada yeterli etkiyi göstermemektedir. Madde 125. Türk Ceza Kanunu'nda konuyla ilgili bir diğer suçsa hakaret suçudur ve bu düzenleme ile nefret söylemi bağlamında bir ağırlaştırıcı nedene yer verilmiştir. Söz konusu düzenleme şu şekildedir. 1. Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden ya da yakıştırmalarda bulunmak veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az 3 kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir. 2. Fiilin mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur. 3. Hakaret suçunun a. kamu görevlisine karşı görevinden dolayı, b. dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı, c. kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle işlenmesi halinde cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz. 4. Ceza, hakaretin alenen işlenmesi halinde 6'da 1'i, basın ve yayın yoluyla işlenmesi halinde 3'te 1'i oranında artırılır. 5. Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi halinde suç kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. 2006, 2007 ve 2008 yılları içerisinde bu suçtan dolayı yaklaşık 120 bin dava sonuçlanmış, yargılanan yaklaşık 190 bin sanıktan 75 bin kişi çeşitli mahkumiyetlere çarptırılmıştır. Bu suçlardan kaç tanesinin nefret söylemi kapsamında işlendiğine dair bir bilgi mevcut değildir. Bakınız http://www.adlisicil.adalet.gov.tr erişim 16-12-2009. 2009 yılına ait veriler henüz yayınlanmamıştır. Dolayısıyla nefret söylemi açısından Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesinin ne derece caydırıcı ve etkili olduğuna dair mevcut bir bilgi bulunmamaktadır. 13. ayrımın sonu sayfa 99.